gün boyunca zihnimiz kaç soru üretiyor? Peki bunların kaç tanesini cevaplandırıyoruz? Sorularımız sorunlarımız haline mi geldi? Öyleyse bir sorun mu var başlasın.
Hayırlı günler sevgili dinleyicilerimiz. Yine bir sorun var programında daha birlikteyiz. Bugün değerli konuğumuz Ayşe Aydoğdu hocamız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Herkese selamlar.
Aleyküm selam. Nasılsınız? İyisiniz görmeyeli. İkinci kitapta yine sizinle birlikteyiz. İlk kitapta birlikteydik. İzinler ne kadar bizim. Şimdi ikinci kitabınızda modern zaman sendromlarında birlikte olacağız. Yoğunsunuz.
Teşekkür ederim. Öncelikle iyiyim, hamdolsun, sağ olun. Evet, ilk kitap sizinle güzel bir sohbet etmiştik ilk kitap üzerine, izinler ne kadar bizim üzerine. Şimdi modern zaman sendromları, da yoğunsunuz dedin, tam bir modern zaman sendromlarından birisi, çok yoğunum sendromunu çağrıştırdı bana. Gerçekten yoğunuz, şimdi biraz daha belki açacağız konuşmanın ilerleyen dakikalarında. Hani yoğunluklarımız nelerdir, gerçekten yoğun muyuz, yoğun olduğumuzu mu zannediyoruz ya da o yoğunlukları yönetebiliyor muyuz? Aslında çok fazla alt başlık var. Evet. Ama nihayetinde modern insan olarak evet yoğunuz, koşturmaca içinde geçiyor günler. Ama bu koşturmacalar böyle seçilmiş, seçkin koşturmacalar olsun en azından diye böyle de bir gayretimiz var.
Evet.
İnşallah evet. Hayırlısı.
Evet. İnşallah vesile olur kitabınızda, inşallah fark etmeye. Evet Sümeyra Hocam, söz sizde, buyurun.
Evet Ayşe Hocam, bir sorum var programda. Size tekrardan hoş geldiniz diyerek başlayayım ben de.
Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun.
Ne demek hocam? Sizi bugün ikinci kitabınızda tekrar konuk etme imkanı bulduk elhamdülillah. Aslında podcast serimizin ilk konuklarından biri olarak ayrı bir yeriniz olduğunu ifade edelim hocam. İlk programda izinler ne kadar bizim kitabını konuşmuş idik. Bugün ise inşallah modern zaman sendromları kitabınız ışığında zamanımızın sorunlarını ele almayı planladık. Allah izin verirse. Hocam aslında bu iki kitabın başlığı üzerine düşünürken izin kavramı bizim sanki gençliğimizde daha sık kullandığımız bir kavram. Sendrom kavramı ise bugünün gençlerin daha çok kullandığı bir kavram. Ve bu iki kavram arasında sanki küçük bir nüans var, bir farklılık var gibi. İzin dediğimizde sanki toplumsal bir ideale ulaşma hedefini içeren daha sosyal bir kavram. Yani işte komünizm, kapitalizm, sekülerizm falan derken daha işte devlet yönetimlerinde kapsayan, daha geniş toplulukları kapsayan bir kavram. Sendromsa sanki biraz daha bireysel hayatlarımızda yaşadığımız sıkıntıları işaret ediyor gibi. Sanki biraz daha psikolojiye dönük bir kavram. Sizin gözlemleriniz ve araştırmalarınız ışığında siz hocam bugünün insanında en yaygın olarak hangi sorunlara işaret edersiniz?
Evet, şu an çok güzel bir noktadan giriş yaptınız. Hem İzimler kitabını bilen ve üzerine konuşmuş, podcast çekmiş birisi olarak hem de sendromlar üzerine şimdi konuştuğumuz birisi olarak yani ikisini birleştirmek mi diyelim ya da aradaki o bağlantıyı kurmak anlamında daha önce belki başkasının fark etmediği bir noktadan yakaladınız. Çünkü ben de modern zaman sendromlarını kitap çıktıktan sonra söyleşilerde ya da atölyelerde, buluşmalarda illaki bir izinlerden dem vuruyorum. Hatta şu espriyi sürekli yapıyorum. Hani doktora tezini yapan hocalarımız, akademisyenler sözü dönüp dolaştırıp doktora tezine getirir ya, ben de sözü dönüp dolaştırıp böyle izinlere getiren bir havaya büründüğümü bazen fark ediyorum. Aslında çok güzel bir noktadan başladık. Şöyle ifade edeyim. İzimler yani düşünce akımlarında her birisi bir hayat tarzı teklifinde bulunuyor. Hatta teklifle kalmayıp bu hayat tarzını yani kendi sunduğu hayat tarzını daha cazip hale getirme, daha parlatma, hatta tabiri caizse dayatma yoluna kadar gidiyor. Yani ne demek istiyorum? İşte kapitalizm geliyor, bu şekilde yaşarsanız toplumsal refaha ulaşırsınız. İşte minimalizm geliyor, bu şekilde yaşarsanız huzur bulursunuz. Ya da ne bileyim hedonizm geliyor. İşte haz odaklı yaşarsanız şöyle şöyle olur. Yani her birisi aslında kendi teklif ettiği hayat tarzını bir noktada cazibe noktası haline getirmeye çalışıyor. Şimdi bu bir kenarda dursun. Yaşadığımız hayat stili neyse aslında bizim üzerimizde de onun etkisi oluyor. Psikolojik anlamda, beden yani vücudumuz anlamında ya da sosyal anlamda. Yani yaşadığımız hayat tarzı üzerimizde bazı izler bırakıyor. Burada modern zaman sendromları, izimler ne kadar bizim kitabının buradan bakarsak bir nevi devamı. Yani birisi bir hayat tarzı teklifinde bulundu. Sendromlarda da bu yaşadığımız hayatın izlerini ele aldık şeklinde bir bağıntı kurabiliriz. Baktığımız zaman ikisi müstakil kitaplar, müstakil konular. Hatta belki birbirinden çok bağımsız konular gibi görünüyor ama şimdi sendrom dediğimiz şey o günlük yaşantımız, günlük rutinlerimiz neyse onların bizde bıraktığı etkiler aslında. Yani modern zaman sendromları ise yani bu hayat tarzı, yaşadığımız hayat tarzının bizlerde bıraktığı izler. Yani aklımızda, ruhumuzda, bedenimizde bir takım izler bırakıyor. Şimdi geleneksel hayat tarzına baktığımızda insanların gündelik rutinleri çok daha farklıydı. Bugün modern hayat tarzına baktığımızda da gündelik rutinlerimiz çok daha farklı. Yani modern hayatla tabii neyi kastediyoruz? Oraya da biraz belki değinmek lazım. Modern zamanlar Rönesans'tan itibaren aldığımız bugüne kadar uzanan zaman dilimi diyebiliriz. Yani ortalama işte Fransız devrimini başlangıç olarak düşünebiliriz. Sanayi devrimi özellikle burada modern zamanların başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Modernite işte bireysel, kültürel, toplumsal ya da ekonomik bir değişim ve dönüşümü ifade ediyor aslında. Özellikle sanayi devrimiyle birlikte, sanayileşmeyle birlikte hayat tarzımızda ciddi bir değişiklik oluyor. İşte mesela makina dediğimiz yani makinalar sadece sanayide ya da fabrikada bir köşede kalmıyor da evimizin bir işte önemli bir yerinde ya da geldiğimiz bugün de işte cebimizde, kulağımızda yani birçok yerimizde o makinayı biz hayatımıza bizzat en yakınımıza alıyoruz. Dolayısıyla o sanayileşmeden önceki insanın yaşam tarzıyla sanayileşme sonrası da hani hayatını devam ettiren insanların, modern zaman insanının yaşam tarzı birbirinden farklı oluyor. Ve geleneksel dönemde yani modernite öncesinde yaşayan insanların sorunları ya da işte sıkıntıları, gündemleri bambaşkayken bugün bizim gündemlerimiz bambaşka. Şimdi biz sanayi devriminden bahsettik ama o günden bugüne tabii çok ciddi değişiklikler oldu. Şu an dijital dönemde yaşıyoruz. Daha dijital kültürün, dijital teknolojinin hakim olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Dolayısıyla hayata bakışımız, algılarımız, olayları değerlendirmelerimiz, insan ilişkilerimiz hepsi bir değişiklik gösteriyor. En basiti işte modern zamanlarda nedir? Kent hayatı artık daha ön plandadır. Köyden kente göç başlamıştır. Çarpık şehirleşme, betonlaşma, kalabalıklar, şehir hayatının kaosu, ondan sonra işte bu kültürel çatışmalar ya da çalışma stillerinin değişmesi. Mesela burası çok önemli. Eskiden belki neydi? İşte sabah gün doğumuyla birlikte başlayan, gün batımıyla birlikte biten bir çalışma hayatı vardı. Ama bugün 7-24 kültüründen bahsediyoruz. Home office çalışmaktan, freelance çalışmaktan bambaşka kavramlar girdi artık hayatımıza moderniteyle birlikte. Ya da iletişim teknolojileri işte sadece telefonla sınırlı değil, bin bir türlü kanalla iletişim kuruyoruz. Yani şu an sizinle kurduğumuz iletişim tarzı bile modernite öncesinde belki insanların hayal bile edemeyeceği bir iletişim tarzıydı. Dijital medya, sanal mecra aynı şekilde. Yani orada bir dünya var ve o dünya bizden beklenti içinde. İşte teknoloji mesela, teknoloji dediğimiz şeyin içine belki çatal kaşık da bir teknoloji ürünü baktığımızda. Ama biz o çatalı kaşığı işte ihtiyacımız olduğunda kullanıyoruz. İhtiyacımızı giderdiğimizde bir kenara koyuyoruz. Ve o çatal kaşık bize kullanmadığımız süre zarfında hadi gel benimle ilgilen mesajı vermiyor. sadece ihtiyaç duyduğumuzda aklımıza geliyor. Ama bugün cep telefonları da bir teknoloji ürünü. Fakat onu ihtiyacımız bittiğinde, yani telefonla görüşme yaptıktan sonra kenara koyduğumuzda ondan sürekli bir arka planda sinyal geliyor. Yani şu an orayı beslemem lazım. Oraya yatırım yapmam lazım. Yani sosyal medyayı aktif kullanıyorsan ya da işte illa sosyal medyada değil, ne bileyim WhatsApp gruplarıdır, değişik iletişim kanallarıdır. Yani oradan sürekli bir hani gel bana, benimle ilgilen, beni besle, benimle alakadar ol mesajı geliyor. İster istemez bu ne oluyor? Günlük hayat rutinlerimiz ciddi anlamda değişmiş oluyor. Ve günlük hayatta ne yaşıyorsak da ister istemez aklımızda, ruhumuzda, kalbimizde, bedenimizde onlar sirayet ediyor. Yani bu anlamda hatta izimlerle bir bağlantı kuracaksak, modern zaman sendromları izimlerin bir izi şeklinde bir cümle kurmuştum. Burada da ifade etmek isterim. İzimlerin bir izi. Şimdi sendromları düşündüğümüzde, yani sendrom nedir diye baktığımızda tek başına bir anlam ifade etmeyen ama bir araya geldiğinde tek bir olguyu gösteren bulgulardır şeklinde tanımlanıyor sendrom. Yani buradan şuraya varabiliriz. Mesela yani tek bir belirtiye baktığımızda hemen ben şu sendroma tutuldum diyemeyiz. Bu da çok yanlış bir şey. Yani işte birazcık yorgunsak, çok kronik yorgunluk sendromuna mı tutuldum acaba? Ya da işte yoğun bir hayat yaşıyoruz, tamam. Acaba işte çok yoğunluk sendromuna mı tutuldum? Ya da biraz dikkat dağınıklığımız var. Dağınık beyin sendromu mu yaşıyorum? Tabii bu yani her birinin kendi içinde o tek tek bulgularının değerlendirilmesi ve bütün olarak ele aldığımızda gerçekten bu sendroma tekabül ediyor mu diye kıyaslanması, ele alınması gerekiyor. Burada uzman, yani eğer belirtiler çok ciddi boyuttaysa tabii ki bir uzman desteği, uzman teşhisi çok çok önemli. Yani mesela hayalet titreşim sendromu çok hepimizin muzdarip olduğu bir sendrom. Nedir o? Hayalet uzuv sendromundan adını alıyor. Hayalet uzuv sendromu belli bir yaşa kadar, hani uzuv aza eksiği olmayan bir insanın o belli bir yaştan sonra bir uzvunu kaybetmesi, ama buna rağmen hala uzvu varmış gibi, işte kolunu, bacağını, neyse kaybettiği uzvu varmış gibi onunla ilgili duygular yaşaması, yani işte onun uyuştuğunu hissetmesi, kaşındığını hissetmesi, halbuki orada o kol yok. Yani artık bir kazada, savaşta ya da bir hastalıkta kaybetti ama beyin onu yıllarca var olarak düşündüğü için onun yok olduğunu, gittiğini kabullenmekte zorlanıyor. Hayali titreşim sendromu da isim olarak buradan geliyor. Yani işte telefonların ya da o teknolojik aletlerin bizim artık bir uzvumuz gibi olması ve onlarsız yaşayamamak, yani onların eksikliğini hissetmek, temel uzvumuzmuş gibi hissetmemizden bahsediliyor. Hatta şöyle, işte telefona hiçbir bildirim gelmediği halde sanki bildirim gelmiş gibi sürekli ekran kontrol etmemiz. Yani bugün hani bunu hangimiz yaşamıyoruz? Acaba birisi mi aradı ya da işte bir bildirim geldi mi, mesaj düştü mü şeklinde. Düşmediyse bile, gelmediyse bile geldi mi diye sürekli kontrol halinde yaşıyoruz. Şimdi bunlara baktığımızda, ya işte ben telefon ekranımı sürekli kontrol ediyorum, acaba hayalet titreşim sendromuna mı tutuldum diyemeyiz tabii ki. Ama bir işte temel ihtiyaçlarımızı gidermemizi engelleyecek kadar hayatımızdaysa, artık bir ekran bağımlılığına, teknoloji bağımlılığına dönüşmüşse ve bunun gibi bir sürü kriteri bir arada yaşıyorsak, orada demek ki bir durmak lazım. Gerçekten bu sendromu yaşıyor muyum? Kişisel olarak hangi tedbirleri almalıyım? Ya da kendim aşamıyorsam bunu uzman desteği almalı mıyım? Nasıl bir destek almalıyım diye biraz daha yani sıcak gündem, kırmızı gündem yapmak gerekiyor.
Sizin söylediğiniz benim böyle bir tablo şekillendirdi. Hani konuşmanın başından da başlayacak olursak, aslında tarihsel sürece baktığımızda iki tane kırılma noktası gibi görüyorum ben. Bir tanesi sanayileşme, diğeri ise dijitallik, dijitalleşme. Yani sanayileşme ile aslında geleneksel toplum biraz modern topluma doğru kaydı. Ve bu modern topluma dayatılan bazı izinler söz konusuydu. Yani bu artık toplumsal idealler diyebiliriz. şeylerin, devletlerin ya da yönetimlerin ya da halkların ulaşmaya çalıştığı bir yönetim biçimi diyebiliriz belki ama ikinci kırılma noktamız dijitallikte ise artık modern hayattan da çıktık. Daha modernlik sonrası bir hayata geldik ve bu modernlik sonrası hayatta da aslında en büyük toplumsal problemimiz bizim sendromlar oldu. Yani bu yüzden belki bireyselleştik, bu yüzden belki daha içimize döndük, daha psikolojik bir kavramla artık toplumsal sorunlarımızı anlatır hale geldik. Yani bu bahsettiğiniz işte hayali uzuv ya da hayali titreşim sendromu da aslında biraz bu dijitallikle beraber gelen sendromlardan biri gibi duruyor. Diğer toplumsal sendromlarda da sizin kitabınızda ele aldığınız diğer toplumsal sendromlarda da sanki dijitallikle yakın bir bağ görüyoruz gibi.
Ve hani aslında sizi... şöyle diyebiliriz, çok özür diliyorum. Dijital dünya çok önemli. Ama az önce şeylerden bahsettim ya, bu işte şehir hayatının kaosu, işte çarpık kentleşme, trafik, kültürel çatışmalar, çalışma stillerinin değişmesi. Yani ben bütününe baktığımda bu etkenleri, bu 7/24 kültürü özellikle çok, bunun çok yoğun bir sebep olduğunu, önemli bir sebep olduğunu gözlemliyorum. Mesela çok yoğunum sendromu diye bir sendrom var. Yani bu çok yoğunum sendromuna baktığımızda hakikaten bu 7/24 kültürünün çok etkili olduğunu görüyoruz. Çünkü her an her yerde çalışabiliriz ve her an sadece çalışma olarak da değil, her an her işi yapabiliriz, her yere gidebiliriz, her istediğimize ulaşabiliriz gibi. Yani sadece belli saatler içinde değil de her zaman bu, her şey mümkündür düşüncesi ya da yaşamı ister istemez daha çok iş yapmak, daha çok üretmek, daha çok tüketmek hepsini birden teşvik ediyor. Çünkü o kanalları açıyor, öyle bir zemin hazırlıyor. Hatta çok yoğunum sendromunu bence Kaliforniya sendromuyla çok bağlantı kuruyorum ben. Çünkü Kaliforniya sendromunda da şu var, Kaliforniya hayat tarzının aslında oluşturduğu bir sendrom. Kaliforniya'daki hayat tarzı nedir? İşte refah düzeyinin çok üst olması, yani yüksek düzeyde olması, insanların daha rahat tüketmesi, daha fazla üretmesi, yoruldukça eğlenmesi, işte eğlendikçe daha da yorulması, yoruldukça eğlencenin dozunu artırması. Aslında Kaliforniya sendromunda bir adım öteye gidelim. Şimdi bir adım geriye doğru gidiyoruz. Hedonizm orada da karşımıza çıkıyor. Haz odaklı yaşama. Yani insanların temel ihtiyaçlarını giderme gibi bir dertleri olmadığı için toplumun genelinde ne oluyor? Artık ihtiyaçlar değil de istekler, zevkler ön plana çıkıyor. Ve bu zevklerin haddi hesabı olmuyor. Çünkü yani insanı, bizatihi insanı düşündüğümüzde o zevkin, keyfin, hazın sınırlarını çok fazla genişletebiliyoruz. Hani denir ya, nefis, nefistir yani. O nefis çok nefis gerçekten. Dolayısıyla o nefisliği sonuna kadar yaşama gibi bir meylimiz var insan olarak. Hatta şunu da hep anneler olarak konuşuruz. İşte ilkokulda çocuğa şunu verirsek ortaokulda, lisede nasıl tatmin edeceğiz bu çocuğu? Çünkü o hazın sınırlarını zorlamış oluyoruz. Şimdi Kaliforniya'da, Kaliforniya hayat tarzında bu hazın sınırları artık iyice sonuna kadar zorlanmış. Dolayısıyla insan sadece bedeni hazlardan, geçici günübirlik hazlardan ibaret değil. Onun aradığı başka zevkler de var, daha manası, daha ruhu ya da işte insanın gönlünü tatmin etmesi gereken bir varlık olduğunu da düşündüğümüzde orada işte patlak veriyor. Tamam, zahiren her şey yolunda, refah düzeyi çok yüksek, işte haz odaklı yaşanıyor ama doymayan bir şey var, ruh, gönül, kalp, artık nasıl ifade edersek. Bunun da karamsarlık olarak, depresyon olarak, işte tükenmişlik olarak ve en sonunda da intihar olarak toplumda bu gözlemleniyor. Ve bunun çok fazla olması tabii ki artık belki yetkilileri de rahatsız etmeye başlıyor ve bir takım önlemler alınıyor. Nedir bunlar? Yani ilk aklıma gelen mesela okullarda rastgele iyilik dersleri konuluyor. Rastgele iyilik, yani rastgele iyilik herhangi birine herhangi bir iyilik yapmadığın sürece, onun bir kotası da vardı yanlış hatırlamıyorsam, işte o kotayı doldurup hani güzelce bunları yapmadığın sürece okuldan mezun olamıyorsun gibi bir önlem. Tabii bunun dışında başka önlemler de var. Şimdi baktığımızda Kaliforniya'da bu yaşanmış ve bunun böyle bir önlemi alınmış. Tabii ben burada ister istemez kendi hayat tarzımızı da göz önünde bulunduruyorum. İşte biz nasıl yaşıyoruz ya da onların aldığı o önlemler bizim zaten kültürümüzde yok mu sorusu geliyor. İşte rastgele iyilik diyorlar ya, işte ihsardır, infaktır, gönüllülüktür, diğerkamlıktır. Yani çok kadim insanlık değerleri dediğimiz değerler bizim zaten öz kültürümüzde, inancımızda olan değerler. Dolayısıyla illa Kaliforniya gibi bir hayat yaşayıp tabiri caizse hani dibi görüp o intiharları, o karamsarlığı, o tükenmişliği görüp ondan sonra aa Batı böyle yapmıştı, Kaliforniya işte rastgele iyilik dersleriyle bu işi kotarmıştı, biz de bunu yapalım demeden önce yapılması gereken nedir? O bizim kadim insanlık değerleri dediğimiz değerleri aslında sahip çıkmamızdır. Bir noktada şimdi işin kısmen çözümünü de konuşmuş oluyoruz belki. Şimdi şuradan gelmiştik buraya. Çok yoğunum sendromunun bir adım öncesi dedim, Kaliforniya sendromu. Yani böyle bir, bu arada literatürde böyle bir şey yok. Ben zihnimde düşündüğüm zaman buraya varıyorum. Şimdi Kaliforniya'da ne vardı? Çok fazla işte üretim, tüketim. Çok fazla üretmek için ne yapmak lazım? Çok fazla çalışmak lazım. Çalışmanın sonunda ne oluyor? Yoğunluk çıkıyor ortaya. Ciddi bir yoğunluk çıkıyor. Çünkü daha fazla çalışmam lazım. İkinci iş yapmam lazım. Şuraya da koşmam lazım. Buna da yetişmem lazım. Yani hep yetişilmesi gereken bir hayat var ve hep koşması gereken bir insan var. Böyle bir durum çıkıyor ortaya. Şimdi çok yoğunumun ardından kronik yorgunluk nasıl gelmesin? Burada da böyle bir bağlantı kuruyor benim zihnim ister istemez. Çünkü çok yoğun insan bir süre sonra yorulacak. Ve o yorgunluk hani günübirlik bir yorgunluk ya da geçici bir yorgunluk değil de kronik, zamana yayılmış, etkileri daha uzun süren ve sadece yoruldum biraz dinleneyim yorgunluğu da değil aslında. Güne işte çok yorgun başlamakla düşüneceğimiz ama devamında İşte hayata karşı isteksizlik, hayat anlam yitimi, karamsarlık, heves kaybı, yaşama sevincinin kaybolması, işte her şeyin manasız gelmesi gibi bir sürü de kriterleri var aslında bu kronik yorgunluğun. Sadece bedensel bir yorgunluk değil çünkü oradaki. Daha zihinsel, daha o ruhun yorgunluğu, işte mental yorgunluk olarak da ifade ediliyor. Şimdi kronik yorgunluğu düşündüğümüz zaman bu yorgunluk, bu yoğunluğun ardından ister istemez bir dağınık beyin sendromu da arkasından geliyor. Hatta ben şunu çok ifade ediyorum atölyelerde ya da söyleşilerde. Biz 12 farklı sendromu ele almıştım ben bu kitapta. 4 haftalık atölyelerde ortalama işte her hafta 3 sendromu uzun uzun konuşuyoruz. Şunu diyorum en başında. İlk hafta biz Kaliforniya sendromunu konuşuyorsak 4. hafta da biz yine Kaliforniya sendromundan illaki bahsedeceğiz. Çünkü biri diğerinin tetikleyicisi olabiliyor. Biri diğerinin sonucu ya da sebebi ya da işte bir şekilde bağlantı kuruluyor. Çünkü hepsinin ortak noktası modern hayat tarzı. Dolayısıyla modern hayat tarzının sebep olduğu sendromlarda ister istemez birbiriyle bağlantılı ya da birbirinin sebebi sonucu olabiliyor.
Bunlar birbirleriyle hem çok yakından ilgili hem de birbirlerini çok etkileyen alanlar yani aslında hocam. Ben az önce hani dijitalleşmeyle bir bağ kurdum. Siz daha genişleterek aslında daha geniş kavramlarla, daha farklı unsurlarla bu sendromların etkilendiğini aslında söylediniz. İşte modernizm bunlardan biri, 7-24 yaşama biçimimiz, işte haz odaklı yaşayışımız, bunların hepsi aslında şunu gösteriyor bana. Yani sendromlar aslında izimlerin insan üzerindeki sonuçları gibi. Yani ve işte Kaliforniya sendromu da bunlardan biri. İşte kronik yorgunluk dediniz. Yine dağınık beyin sendromu. Bunlar hepsi aslında birbirini tetikleyen, birbirinin peşi sıra gelecek. Yani bir trenin ön vagonu nereye gidiyorsa arkası da oraya geliyor. Peşinden zaten geleceği belli olan sendromlar gibi duruyor hocam. Peki şimdi biz böyle işin uzmanı bulmuşken de şunu soralım istiyoruz. Yani bu bahsettiğimiz sendromlarda şöyle bir şeyden bahsedebiliyor muyuz hocam? İşte yaş faktörü, cinsiyet faktörü ya da sizin işaret edeceğiniz şu an benim aklıma gelmeyen başka bir değişkene göre farklılık gösteriyor mu? Yani mesela tükenmişlik sendromu ergenlik döneminde daha çok görülüyor diyebilir miyiz? Veya süper ebeveynlik sendromu işte babalardan çok annelerde görülüyor gibi. Hani genel yargılardan bahsedebilir miyiz hocam? Sizin gözlemleriniz nelerdir?
Şöyle söyleyelim, aslında bunu her birisi için ayrı ayrı değerlendirmek lazım. İşte dediğiniz gibi süper ebeveynlik sendromunu bir lise öğrencisinde tabii ki göremeyiz. Ya da ne diyelim, işte tükenmişlik sendromunu baktığımızda belki daha çalışan kesimde aslında görülen bir sendrom. Hani öğrencilerde de belki var ama daha çok çalışan kesimde görülüyor. Ya da işte Kudüs sendromu var mesela kitapta. Kudüs sendromu bu arada bu kitabı gören herkesin ya böyle bir sendrom mu varmış dediği bir sendrom. Genelde akla şey geliyor. Hani orada bir Kudüs davamız var ve bu dava için çok çalışmalıyız, uğraşmalıyız gibi bir anlam yükleniyor. Bu böyle değil. Onu her defasında söylüyorum, burada da ifade edeyim. Kudüs sendromu dediğimizde hani o dava için çalışmak değil de Kudüs'e gitmiş, orada o manevi atmosferin etkisinde kalmış, hatta o etkiden çıkamamış, halüsinasyonlara varan böyle hayali görüntüler, işte bir hal değişimi şeklinde ifade ediliyor Kudüs sendromu. Yani nasıl diyelim, işte gidiyor, yolda yürürken Hazreti İsa geldi benimle konuştu diyor. Ya da kilisede dua ederken Meryem bana şunları fısıldadı diyor. Ya da işte Kudüs'e gidiyor, oradaki o etkiyle birlikte bir anda ortadan kayboluyor. İşte kendini dağlara, çöllere falan vuruyor. Yalıtılmış, soyutlanmış bir hayat yaşamayı tercih ediyor gibi. Yani Müslümanlarda mı, işte gayrimüslimlerde mi daha çok görülüyor diye araştırılmış. Aslında hepsinde görülebiliyor. Yoğunluklu olarak gayrimüslimlerde görüldüğü araştırmalarda ortaya çıkıyor. Müslümanlarda da var ama biraz daha belki... nasıl diyelim, o işin duygusal tarafı, o meczup gibi, işte Kudüs deyince o yüreğin titremesi, işte gözlerin dolması, her lafın illa Kudüs'e gelmesi, her ortamda yani iki kelimeden birinin Kudüs olması şeklinde. Bu sendrom mudur? Soru işareti. Aslında buna doğrudan sendrom denilmiyor. Hala literatürde böyle bir karşılığı yok Müslümanlar için. Ama genel manada dediğim gibi bir halüsinasyona varan, hayali görüntülerle artık kendini kaybeden insanlardan bahsediliyor. Dolayısıyla şimdi Kudüs sendromundan bahsederken yani bir kategoriye koyacaksak, Kudüs'e hiç gitmemiş birisi Kudüs sendromu yaşamaz tabii. Ya da şöyle de düşünebiliriz, illa yaş gibi düşünmeyelim bunu. Daha spesifik sendromlar ve daha genelin herkesle görülebilen sendromlar diye belki düşünebiliriz. Nedir işte mesela pazartesi sendromu daha çok çalışanlarda ve öğrencilerde gözlemleniyor. İşte Kudüs'ten bahsettik, ya da süper ebeveynlik daha tabii ki ebeveyn olanlarda. Yani daha sınırları belli olan kesimde. Ama mesela çok yoğunumu bir öğrencide de görebiliyoruz. Bir çalışanda da, beyaz yaka, mavi yaka fark etmeksizin. Ya da bir ev hanımında da. Hatta şöyle diyorum ben, 6 yaşındaki bir çocukta bile biz çok yoğunumu görebiliyoruz. Yani işin belki biraz esprisi ama işte bir şey söylüyorsunuz, çok yoğunum diyebiliyor. Yani 6 yaşındasın, hani ne kadar ne yoğunluğun olabilir diyorsun. Tabii orada şey de devreye giriyor, belki çevreden çok fazla duymuş olmasının verdiği bir aşinalıkla diline hemen o geliyor da olabilir. Ya da kronik yorgunluktan bahsettik, dağınık beyin. Yani sürekli dikkatin dağınık olması, işte parlayan nesneler sendromu diye bir sendrom var. Hayalet titreşimden bahsettik, cahil cesareti sendromu var. Bunlar biraz daha sınırlarını geniş düşünebiliriz. Yani hemen her kesimde, her yaş grubunda, işte her sosyal statüde görülebilecek sendromlar.
Aslında bu sendromların altını çizmesi, teker teker de işaret etmeniz çok yerinde oldu hocam. Ve aslında siz bahsederken bir taraftan da şunu düşünüyorum ben. Bu sendromların hepsi ayrı ayrı bir aslında podcast konusu. Yani cahil cesaret sendromu gerçekten zamanımızın maalesef işte bu klavye delikanlılığıyla hemen atıldığımız bir dönemde yaşıyoruz nihayetinde. Bunlar çok sık etrafımızda da gözlemlediğimiz sendromlar aslında. Peki hocam, yani sorunun ne olduğunu bulmak, hani sorunu tanımak, işte hayatımızda ne kadar var olduğunu tespit etmek, çözüm yolunda atılan ilk adım belki. Hani farkında olmak bu sorunu bertaraf etmenin ilk adımını sağlayacak inşallah. Sizinle beraber bu ilk adımı attık. Peki ya sonrası diye demek istedim. Siz altını çizdiğiniz bu sendromlar karşısında inançlı bir kulun ne tür yapıcı bir tavır takılmasını önerirsiniz? Yani bu sorunlarla başa çıkabilmenin yolları nelerdir hocam?
Evet. Yani şöyle diyelim, farkındalık kelimesi çok fazla artık kullandığımız bir kelime. Ama sadece farkındalık kelimesi de yetmiyor bence, bilinçli farkındalık. Yani o fark etmekle farkında olmak arasında da bazı farklar var. Da ben çok uzatmamak için şimdi o iki kavrama değinmeyeyim. Bilinçli farkındalık diyelim. Hani ne yapmalıyız? Tamam, bunlar var ama nereden başlamak lazım? Ya da nasıl bir yol izlemek lazım ki bunlara kapılmayalım? Kapıldıysak da geri sıyrılalım, geri kurtulalım. Çünkü yani bu ihtimaller var. Ya o sendroma düşmüşüzdür, tutulmuşuzdur. Bundan kurtulmaya çalışacağız. Ya da öyle bir sendroma tutulmamışızdır. Ama ihtimal vardır, öyle bir risk vardır. Çünkü modern zaman insanıyız. Yani bu dijital dünyada yaşıyoruz, bu modern zamanda yaşıyoruz. Her an bunlardan birisine kayabiliriz ya da kayıp tekrar çıkabiliriz. Yani hepsi mümkün. Öncelikle bilinçli farkındalık diyorum ben. O farkında olduğumuz takdirde önlem alırız çünkü. Farkında olduğumuz takdirde ondan kurtulmaya çalışırız. Diğer türlü zaten bizi bir şey rahatsız etmiyorsa ondan çıkmak gibi bir derdimiz, kaygımız olmaz. Önce bizi rahatsız etmesi gerekiyor. Farkındalık da sadece bilinçli farkındalık da yetmiyor. Aslında hep bir adım ötesi var farkındaysanız. Eyleme geçmeyen farkındalık pişmanlıktır diye bir söz var. Çok seviyorum. Yani o sadece farkında olmak da değil, onu eyleme geçirmek. Bunun için harekete geçmek. Ne yapacağız peki? Yani bu eylem nedir diye baktığımda. Mesela gündelik hayat rutinlerinden bahsettik. Şimdi bazı rutinler vardır ki gerçekten o gündelik hayatımızı kolaylaştırır. Zihnimizin, beynimizin daha önemli işlerde efor sarf etmesi için bazı o rutinler otomatik pilotta yapılması, yaşanması gerekir ki o zihnimizin enerjisini, eforunu daha önemli şeylere harcayalım. Bu anlamda bazı rutinleri oluşturmak faydalıdır. Ama bazıları da gerçekten kırılması gerekir. Ortadan kaldırılması gerekir. Onlar da daha bizim hani o gündelik hayatımızda işte gelişimimize, dönüşümümüze, kendimizle alakalı o yani kendi üzerimizdeki o çalışmalarda engel olacak rutinlerdir. Dolayısıyla şöyle diyelim, bazı rutinleri oluşturmak, bazı rutinleri kaldırmak. Peki eylem dedik, yani bu eylemin altına başka ne giriyor? Davranış aktivasyonu diye bir başlığımız var. Bunu da çok seviyorum gerçekten. İsmet Özel'in de yanılmıyorsam önce yap sonra düşün sözüyle çok bağdaşıyor bende. Yani hani bir işi yapmak için çok fazla düşünüyoruz ve onun yani o işle ilgili bir isteğin gelmesi, şartların oluşması, ortamın oluşmasını bekliyoruz. İşte ders çalışmak için düşünebiliriz bunu. İşte kendim için söyleyeyim, yazı yazmak için olabilir. Ya da ne bileyim bir enstrüman çalmak, dili öğrenmek, her neyse yani yapmak istediğimiz her neyse onunla ilgili önce bir istek gelecek, ortam şartlar uygun olacak ve sonra başlayacağız gibi bir yanılgımız var. Hatta Peyami Safa'nın Objektif serisindeydi yanılmıyorsam, yazarlıkla ilgili orada bir şey söylüyor. İşte diyor ki öyle bir gün gelecek ki işte masamda sakince oturacağım. O gün işte bağıran patatesçi, soğancı bağırmayacak. At nalı sesi duyulmayacak. İşte mis gibi bahar kokuları gelecek. Pencereden Meltem esecek. Hani böyle bir ortam bekliyorsunuz ama böyle bir ortam yok diyor Peyami Safa. Tabii 1900 kaçlı yıllardaki yazısında. Bugün de bu böyle. Dolayısıyla yapmak istediğimiz, yani olmasını istediğimiz her neyse bu rahatsız olduğumuz, illa oldurmak değil, olanı ortadan kaldırmak anlamında da düşünebiliriz. Davranış aktivasyonu. Önce davranışı aktive edeceğiz. Önce kalkacağız, yapacağız. O istek, o şartlar o yola girdikten sonra zaten oluşacak. Yani bu mesela kervan yolda dizilir de belki diyebiliriz ama o kervan yolda dizilir de biraz daha şey geliyor bana. plansız programsız ya hele bir çıkalım bakalım gibi geliyor. Çok öyle demiyorum ben. Tabii ki bir genel çerçevesi vardır ama isteğin gelmesini beklemeyeceğiz. Asıl vurgu yapmak istediğim şey bu. Çünkü o istek gelecek mi? Ne zaman gelecek? Ne şekilde gelecek? Geldi diyelim. Sadece bir hevese, isteğe bağladığımız işten ne hayır gelecek? Bugün var, yarın yok. Şimdi var, az sonra yok. Burada da hep şunu söylüyorum ben. Asıl cesaret canın istemediği halde bir işi yapmak, devam ettirmek. Cesaret budur. Canın istiyorken yapmak gerçekten kolay. Hatta hani vardır ya başarılı insanların şu kadar alışkanlığı şeklinde kitaplar, işte konferanslar, seminerler. Onlara baktığımızda başarılı insanlarla başarısız insanları ayıran nokta ikisi de bir çizgide başlıyor. Birisi canı istemediğinde bırakıyor. Al sana başarısız insan. Başka birisi canı istemediği halde o şeyi gösteriyor, istikrarı, sabrı, metaneti gösteriyor. Al sana başarılı insan profili çıkıyor ortaya. Tabii bir sürü etken vardır başarılı insanda ama hani bu istikrar anlamında, devamlılık anlamında önemli bir nokta. Bir de şu var, hani enerjiyi nereye koyarsanız oraya büyütürsünüz denir hep. Zaten enerjimiz kısıtlı insan olarak. Dolayısıyla o enerjiyi, yani bir atışlık hakkımız varsa bir günde, o enerjiyi nereye harcayacağız, nereye koyacağız? Büyümesini istediğimiz yere koyacağız. Bunu psikolojik olarak da, eylem olarak da, ne bileyim sosyal ortam, sosyal çevre olarak da düşünebiliriz. Neresini büyümesini istiyorsak oraya yönelmemiz, oraya yoğunlaşmamız gerekiyor. Peki başka ne var bu eylemin içinde? Mesela tırnak içinde muhit, muhit kavramı çok değerli, çok anlamlı bir kavram. Muhit oluşturmak. Neyi kastediyorum? Odaklandığımız, yöneldiğimiz konu neyse, bu dediğim gibi oluşturmak istediğimiz bir mevzu da olabilir. Ortada var olanı kaldırmak da olabilir. Ara ara böyle hatırlatmalar yapıyorum. Biraz mesleki bir şey bu. Önce bir dağıtıp sonra toparlıyoruz, öğretmen olduğumuz için herhalde. İster istemez konuyu bir savuruyoruz. Sonra tekrar hatırlatmalarla toparlıyoruz. Muhit oluşturmak. Neyi kastediyorum? Yani yöneldiğimiz şey neyse onunla ilgili okuma mı yapacağız? Onunla ilgili dinlediğimiz insanlar, takip ettiğimiz sosyal medya hesapları ya da işte izlediğimiz filmler, yani pek çok değişkeni odaklandığımız asıl şeye göre şekillendirmek. Hani bu tek düzelik anlamında değil. Nasıl yorumlayabiliriz bunu? Bir şeye odaklanmak, diğerleriyle onu beslemek. Dolayısıyla o konuyla ilgili muhitini oluşturmuş oluyorsun. Nasıl ki bir semtte biz muhit arayışına gireriz, hani o temiz, nezih bir muhit olsun deriz. Niye? Ona göre çünkü çocuğumuzu okula göndereceğiz. Ona göre komşularımız, sosyal çevremiz belirlenmiş olacak. Şimdi biz hatta örneklendirelim bunu. Sağlıklı yaşamaya niyet etmiş bir insan olarak sürekli karbonhidratların, işte hamurların, kızartmaların yapıldığı YouTube kanallarını, Instagram hesaplarını takip etmek bizim sağlıklı beslenmemizi değil, tam tersi daha iştah kabartan, daha sağlıksız beslenmeyi teşvik eden hesaplar gözümüzün önüne düşecek sürekli. Halbuki daha sağlıklı beslenmeyi teşvik eden hesapları takip ettiğimizde, bununla ilgili konuşmalar, bununla ilgili okumalar yaptığımızda o niyetimize koyduğumuz, amaçladığımız şeyi daha kolaylaştıracak, motive edecek, öyle bir dünya kuracak yani bize. Onun için bu eylemin içine muhit oluşturmak şeklinde bir başlık da açabiliriz. Onun haricinde mesela hayret kavramı, temaşa kavramı, benim çok üzerinde durduğum, çevremin de artık benden çok fazla duyduğu iki kavramdır. İşte yavaş yaşamayla bunu birleştirebiliriz. İşte hep haz ve hız çağı diye ifade ediliyor ya, ya da işte sürekli koşturmacadan, yoğunluktan bahsediyoruz. Modern hayatın hızından, şehir hayatının hızından bahsediyoruz. İşte burada ya bir saniye ben şöyle bir kenarda durup bir 5 dakika kendimi dinleyebiliyor muyum? Bir içime yönelebiliyor muyum? Bunu çok şöyle yapmaya çalışıyorum. Hani hep genelde şu denir ya, akşam başınızı yastığa koyduğunuzda işte muhasebe yapıyor musunuz? Bu bir mesela sekmedir, bir penceredir. Ya da gün sonunda, yani artık gün bitip de eve girmeden önce bir 5 dakika da olsa durup düşünüyor muyuz? Bir dakika, ben ne yaşadım, ne oluyor? Yani bir resetleme gibi ya da işte bir muhasebe gibi böyle bir alan açıyor muyuz kendimize? Ya da o yavaşlamada şunu da konuşabiliriz. Yavaşlamada konuşacağımız çok fazla şey var aslında. İşte mesela fast food, sürekli fast food kültüründen bahsediyoruz. Şu an daha özendirilmeye çalışılan slow food ya da işte yavaş şehirler. Aslında bunun acısını çeken coğrafyalar bununla ilgili tedbirler almaya başladı. Sadece belki bize geç geliyor. Ya da az önce Kaliforniya sendromunda söylediğim gibi illa o hani acıyı yaşayıp o dibi görüp ondan sonra mı önlem almak gerekiyor? Yani bu bizde zaten temaşa kavramıyla, hayret etmeyle çok bağlantı kuracağımız bir hayat tarzı. Mesela temaşa aslında en aktif yaşam biçimidir. Çevreyi temaşa, kendini temaşa, insanları, duyguları temaşa, ne bileyim hani o günlük coğrafi ya da iklim şartlarını, o kadar çok temaşa edilecek başlık var ki. Temaşadan kastımız ne? Ona odaklanmak ve onunla ilgili bir gündem oluşturmak. Yani yürürken de öylesine yürümemek, yerken öylesine yememek, her ne yapıyorsak, her ne işle meşgulsek onun özüne vakıf olmaya çalışmak. Temaşa ile geçirilen bir hayat, çözünürlüğü çok yüksek bir hayat. Yani temaşa ettiğimiz anlara dönüp baktığımızda mesela daha net görürüz. O hatıralarımız daha berraktır. Daha nasıl diyelim, hani şey gibidir, hani HD'den de öte 4K mı? Öyle bir şeydir. Ama temaşa olmayan hatıralarda, anılarda daha fludur, daha belirsizdir. Onun için onun üzerine kafa yormak, o anda olmak da belki diyebiliriz günün deyimiyle. İbnül Vakt, vaktin oğlu olmak şeklinde de ifade edebiliriz. Hayret mesela, hayret etmek. Yani Allah'ım hayretimi artır diye dua etmiş büyükler. Ya da işte hayretimi kaybettirme, hayret makamı. Bunun hani literatürde karşılığı da var aslında. Mesela güneşin doğuşu çok klişe gibi gelir. Yani bu örnek de çok klişe gelir. Güneşin doğması da, ya işte her sabah sanki o güneş oradan doğmak zorundaymış gibi. Dolayısıyla hiç de cazip bir şey değil. Hiç de dikkat çekici bir mevzu değil. Doğuyor işte canım. Yani hele şehir hayatında güneşin kaçta doğduğunu, ne şekilde doğduğunu yani fark etmeyen insanlarla dolu şehir hayatı. Hadi belki kırsalda biraz daha işte o şeylerle, şehir ne derler, şehir planlamasıyla ya da işte binalarla, oturumlarla alakalı biraz daha belki insanların gözünün önünde oluyor. Ama şehirde özellikle çoğu zaman güneşin ne zaman ne şekilde doğduğunu insanlar bilmiyor bile. Halbuki her günü bırakın, doğduğu bir sabahta bile her saniyesi, her salisesi farklı şekilde zuhur ediyor. Şimdi şeyde geçmiş zamanda bir fotoğraf çekerken şunu söylemiştim. Şimdi güneş öyle bir hani ışıklar, bulut, oradaki işte akım o kadar hızlı ilerliyor ki hani ard arda 10 tane fotoğraf çeksen ve bunu insanlara göstersem, ya işte niye hep aynı fotoğrafı gösteriyorsun şeklinde bir yorum alabilirim. Ama ben orada şunu artık böyle hani haykırmak istiyordum belki. Arkadaşlar, bu fotoğrafın onu da birbirinden farklı. Çünkü sürekli oradaki bulut bir milimetre de olsa yer değiştiriyor. Işığın açısı değişiyor. Güneşin işte sararma oranı değişiyor. Ya hepsi bunların birbirinden farklı. İnanabiliyor musunuz? Yani bu çok müthiş bir şey. Bu harika, harikulade bir şey. Ve düşünün, sadece güneşin bir kaç saniyelik doğma anındaki bir sahneden bahsediyorum. Şu anda kaç dakikadır bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve hakkıyla da anlatamıyorum. Şimdi hayatın hemen her anına böyle bakmaya çalışan bir insanın anlamsızlık, anlam yitimi gibi bir problemi olabilir mi? Çünkü her anın çok kıymetli ve çok değişken ve çok dinamik olduğunu fark eder. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ya. Allah-u Teala sürekli bir yaratıştadır diyor. Her an bir yaratış var. Kendi bedenimizde, kendi duygularımızda, işte dediğim gibi gökyüzünde, yeryüzünde her an bir oluş hali var. Dönüşüm var, değişim var. Şimdi bunu temaşa eden, buna hayretini yitirmeyen insan ister istemez sürekli teyakkuz halinde olur. Sürekli diri olur. Yani ne sendromu? Sendromu falan tutulmak şöyle dursun. Ne bileyim, çok sağlıklı, çok dengeli, gayet ışıl ışıl parlayan, hani varlık neşesi ve yaşama sevinci çok kullandığım tabirlerdir benim. O varlığının neşesini hisseder, yaşama sevinciyle dolar. Yani ona bakan, onu düşünen, onunla ilgili aklından bir şey geçiren, direkt hani o şeydeki WhatsApp'taki yıldız gözlü emoji, kalp gözlü emoji var ya, onları getirir aklına hani bu dille konuşacak olursak. Dolayısıyla yani bu işte hayret etmek, temaşa halinde yaşamak, yaşam, hayat çözünürlüğünü çok yükselten kavramlar. Yine başka bir başlık açmak gerekirse odaklanma. Şimdi bunların her biri aslında birbiriyle çok bağlantılı. Hayret etmek, temaşa etmek için de odaklanmak gerekiyor. Ya da odaklanan insan hayret eder. Hani birbiriyle böyle bir bağı da var. Odaklanma konusu şöyle söyleyeyim. Bugün herkes bizim odağımıza talip. Bütün sistem senin, sizin, benim birkaç dakika, birkaç saniye dikkatimizi çekebilmek için kurulmuş. İşte sosyal mecralardan tutun da bütün o kapitalist sistemi düşünün, hedonizm sistemini düşünün. Hatta bu konuşmanın başında sizinle de aramızda geçti ya, işte 30 dakika, 40 dakika artık hani insanlar bu kadar dinlemiyorlar dedik. Çünkü odaklanma süremiz çok düştü ve sadece diyelim ki 1 dakikaysa o odak, hatta saniyelere düşmüş durumda. O birkaç saniye, hani Ayşe Aydoğdu'nun dikkatini nasıl çekerim? Sistem, herkes bunun üzerine kurulmuş. Yani aslında çok değerli bir şeye sahibiz. Kendi odağımız, kendi dikkatimiz. Dolayısıyla ben şunu da söylüyorum, belki abartı da oluyor, bazen gülerek söylüyordum da, arkadaşlar odak namustur, odağınıza sahip çıkalım, o kadar kıymetlidir diye, belki abartı gelecek ama bazen konuyu buraya da vardırıyorum. Hatta odaklanma, o dikkati yoğunlaştırma konusunda hep söylediğim bir, yani örnek verdiğim bir örnek var. Snowboard yapanların nasıl odaklanması gerektiği. Şimdi snowboard yapanların tabiri caizse direksiyonu, hani nereye yönünü dönecekse bakışını oraya yönlendirmesi gerekiyor. Bir tarafı dağ, bir tarafı uçurum olan bir yol düşünün ve o kayak tahtasının üstünde bir işte kayakçıyı hayal edin. Şimdi ne yapması lazım? Yolunu öyle bir odaklanması lazım ki sağa ya da sola odaklandığında bir tarafta dağ yamacına çarpabilir, başka bir tarafta uçuruma düşebilir. Yani hayatı söz konusu. Şimdi bunu alın, hayatımıza uygulayalım. Bu kısacık bir an, snowboard sahnesi. Bizim hayatın genelinde bir takım odaklanmamız gereken işte duruş var, manalar var, hedefler var. Bir de günübirlik tabii odaklanmamız gereken işler var. Şimdi genelini düşündüğümüzde ya öyle bir odaklanmam lazım ki yoluma, hani sırat-ı müstakim üzere gitmek diye dua ediyoruz ya, hani öyle bir odaklanmam lazım ki benim uçuruma düşürmemeli ya da yamaca çarptırmamalı, dengede tutmalı. Benim odağım direksiyonum, odağım yönüm. Hatta bizim kendi atasözlerimizde de çok güzel ifade eder bunu. Duvar meylettiği yöne yıkılır der. Yani odaklandığı tarafa yıkılıyor. Ya da işte döndüğün yerden kapı açılır der. Nereye odaklanıyorsan oradan imkanlar doğuyor, oradan kapılar açılıyor. Oradan bir dünya oluşuyor, işte sosyal çevren de ona göre oluşuyor. Heveslerinde, heyecanlarında. Dolayısıyla odak namustur demekle haksızlık etmiyorum herhalde. Burada da odaklanma, dikkat baktığımızda şimdi çok fazla dikkat çeldirici etmen var. Belki yeryüzünde hiç bugüne kadar bu kadar dikkati dağıtan, hani herkes dikkate talip ama bir o kadar da dikkati dağıtan etken var. Şimdi ne yapacağız peki? Bu dikkati nasıl toparlayacağız? Dağınık beyin sendromuyla çok alakalı mesela bu. Dikkat konusunda bunu söylüyorum ama bunu ben mesela birçok konuya da teşmil edebiliyorum, genelleyebiliyorum. Nedir bu? Yok edemeyiz, yok sayamayız ama yönetebiliriz. Mesela dikkatimizi dağıtan unsurları yok edemiyoruz. Geliyor yani, dışarıdan geliyor, telefondan geliyor, televizyondan geliyor, arkadaş grubundan geliyor, dikkatimizi dağıtmak için geliyor. Yok sayamayız, var çünkü, orada duruyor. O zaman ne yapacağız? Yöneteceğiz. Yani o dikkatimizi yöneteceğiz. Nereye kanalize etmemiz gerekiyorsa oraya kanalize edeceğiz. Ya da hani yok etme, yok sayma, yönet. Ben bu formülü bir kere oluşturdum ya zihnimde. Birçok şeye uygulayabilirim. Yorgunluklarım. Yorgunluklarımı yok edemem, yok sayamam. Çünkü temel, hani yapmam gereken işler, gerçekten o yorgunluğu yaşamam gerekiyor ki yorgunluk tercih edilesi bir hayat tarzıdır aslında. Yorulacağımız, çile çekeceğimiz bir hayat çok daha anlamlı bir hayattır. Ama o yorgunlukları yok saymayıp, yok etmeyip yönetmek, seçmek, yani onu doğru yerde kullanmak, o yorgunluk hakkını. Yoğunluklar mesela, çok yoğunum sendromundan bahsettik. Evet, yoğun olacağız. Temel yoğunluklarımız var. İşe gideceğiz, işte çoluk çocuğa bakacağız. Neyse artık o yoğunluklarımız. Ama orada o yoğunlukları yok edemiyoruz, yok sayamıyoruz. O zaman yöneteceğiz. Doğru yoğunluklara yatırım yapacağız. Tepkilerimiz mesela, Stockholm sendromu, burada çok bahsetmedik ama Stockholm sendromunda hemen hepsinde önemli de Stockholm'da çok daha önemli. Gelecek sana, seni tahrik edecek, senin zaaflarını kullanacak. Yani bir sürü değişik yollarla gelecek ama orada bizim tepkimiz önemli oluyor. Yani onun oradan gelen uyaranları yok edemiyoruz, yok sayamıyoruz. Ama kendi tepkimizi yönettiğimizde aslında bir noktada kaderimizi yönetmiş oluyoruz. Duygularını yöneten her şeyi yönetir, duygularını yöneten kendini yönetir demişler. Evet. Böyle çok fazla başlık var. Süremiz de çok geçtik. Ben de onun farkındayım.
Gerçekten denediğiniz konular hepsi ayrı ayrı bir podcast konusu yapılacak kadar derin, ayrıntılı konuşulması gereken ve ciddi mevzular. Yani hele de bizimle ilgili, gerçekten sıkıntı duyduğumuz zamanımızla ilgili problemler olduğu için sözleriniz de çok kıymetli. Şunu söyleyeyim, aslında işaret ettiğiniz noktalar çok önemli ve bunlar aslında düşündüğümüz zaman, hani ne bileyim, davranış aktivasyonu dediniz, önce yap sonra düşün. Yani bu aslında ne bileyim bana tefekkür anımsattı mesela, ya da enerjiyi doğru kanalize etmek, ne bileyim namazlar, ibadetlerimiz, ya da işte hayret dediniz, yavaş yaşama dediniz. Bu da işte İbnül Vakt kavramını kullandınız. Yani ikra, ilk ayette oku, ayeti oku, etrafını oku, işte ağacı, toprağı ya da başına gelen hadise oku. Bunların hepsinde aslında genel olarak sanki çözümümüz bizim daha Müslümanca yaşamaya gayret gösterdiğimiz takdirde sanki bu sendromlardan daha az etkilenecekmişiz gibi bir sonuca ulaştırdı beni. Ben Allah razı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Varsa son sözlerinizi alalım hocam.
Tamam, ben teşekkür ederim. Evet, bayağı uzun bir podcast oldu. Umarım sonuna kadar dinlenir diyelim. Buraya kadar geldiyseniz sayın dinleyiciler, gerçekten sizi tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Çünkü eskiden sadece teşekkür ederdim ben, artık tebrik de ediyorum. Gerçekten çok büyük bir başarı çünkü, yani 40-50 dakikanın sonuna gelebilmek. Şöyle söyleyeyim, son olarak bitirmiş olalım. Şimdi bir akış var ve hani o akışa teslim olmak tabiri çok fazla kullanılıyor. Anda olmak, işte o anı kabullenmek, onun gereğini yapmak şeklinde belki şerh edilebilir. Şöyle söylüyorum ben hep, akışa teslim olalım ama akıntıya kapılmayalım. Akışa teslim olmakta kontrol bizde, akıntıya kapılmakta kontrol o akıntıda. Neyse o akıntı artık, sistem mi, insan mı, duygu mu, düşünce mi, her neyse. Selin önündeki kütükler gibi ya da kapıldım bahtımın rüzgarına şarkısındaki gibi öyle bir savrulma hali yaşamamak için akışa teslim olalım, akıntıya kapılmayalım şeklinde son sözümü söylemiş olayım ben. Hatta şunu da eklemek istiyorum son olarak. Bunca şeye maruz kalıyoruz ama sendromlar ya konumuz. Bu maruz kaldıklarımıza mahkum değiliz. En başta bunun farkında olalım. Maruz kalıyoruz evet ama mahkum değiliz.
Hı hı. Evet, böyle iki güzel sloganla hocamızın son sözlerini de almış olduk. Gerçekten size çok teşekkür ediyoruz. Toplumumuzun işte tıkanan damarlarını tespit edip bu damarı nasıl açacağımıza dair sizden aslında önemli bilgiler edindik hocam. Dinleyicilerimiz adına da çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda inşallah yeni bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak duasıyla herkese Allah'a emanet ediyorum.